Countryside. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
Hoş geldiniz. Önce Sağlık programı başlıyor. Bugün ben Ayşegül Tözeren yalnız sunuyorum programı. Çünkü Selim hocamız, hani burada da yalan söylenir. Hep bir toplantısı var filan denir. Hani biz bütün yılı yaptığımız için ve dinleyicilerimiz de artık aile gibi olduğu için doğrusunu söyleyelim. Selim hocamız sevgili Ayşe ile tatilden dönüş yolunda. Ondan dolayı programa katılamıyor. Onlara diyoruz ki kulağınız bizde, gözünüz yolda olsun lütfen. Konuğumuzsa hem uzaktan hem bize çok yakın bir isim. Diyarbakır'dan Doktor Halis Yerlikaya bizimle olacak. Kendisi onkolog. Daha çok sağlık politikaları ile ilgili basında yazılı, sözlü, görsel basında görmüşsünüzdür. Ama Halis'in bir diğer özelliği de onkoloji ile ilgili tanıdıklarımızın, yakınlarımızın başına ne gelse aslında soru sorduğumuz 2-3 doktordan biridir Halis. Bu kadar yakındır. Bize zaten dert yakınlaştırır genelde. Bundan dolayı Halis'le geçen hafta konuşurken dedim ki onkoloji ile ilgili katıl bizim programımıza dedim. Çünkü bu hafta çok, bu ay çok önemli. Meme kanseri farkındalık ayı. Hem Türkiye'nin değişik köşelerinde nasıl kanser tedavisi yapılıyor bunu konuşacağız. Hem de meme kanserini biz aslında enine boyuna bu programda konuşuyor olacağız. Hoş geldin Halis.
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu olanağı verdiğin için.
Çok teşekkürler katıldığın için, zaman ayırdığın için. Biliyorum aslında sen çok yoğun bir hekimsin. Halis, hemen sorayım. Meme kanserini çok mu sık rastlıyoruz son dönemlerde? Yani aslında uzun süredir.
Evet, yani aslında meme kanseri bizim klinik pratiğimizde en sık gördüğümüz kanserlerin başına geliyor. Yani işte hasta dosyalarımıza baktığımız zaman meme kanseriyle ilgili olan arşivlerimizde olan hastalar çok fazla. Yani kadınlarda zaten en sık görülen kanser, ikinci en sık ölüme neden olan kanserlerin başına gerçekten bizim klinik pratiğimizin de önemli bir kısmını oluşturuyor. İşte bir günde diyelim ki 20 kanser hastasına bakıyorsak bunun 7-8 tanesinin meme kanseri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kadınlar arasında zaten çok sık görülen bir kanser. O nedenle halk sağlığı açısından aslında çok önemli bir kanser, meme kanseri. Hem yaygın görülmesi hem de özellikle geç evrede başvurulduğunda, birazdan ayrıntılarını konuşacağız belki, ölüme neden olabilen ve çok ciddi sıkıntılara yol açabilen kanserlerin başına geliyor.
Halis, hep kadınları konuşacağız. Kadınlardan da konuşmaya devam edeceğiz ama erkeklerde de rastlıyoruz değil mi meme kanserine? Yani çok da beklenmeyen bir durum ama rastlanıyor.
Evet. Yani kadınlarla kıyaslandığında zaten cinsiyet meme kanseri için en önemli risk faktörlerinin başında geliyor. Her 100 kadına göre, yani kadınlarla kıyaslandığında %1 oranında erkeklerde görülüyor ama erkeklerde de rastlayabiliyoruz. Erkeklerde daha agresif seyrediyor. Yani çok daha erken dönemde metastaz yapıyor. Tedavi o başarı oranımız çok daha düşük ve erkeklerde görüldüğünde de sadece erkekler açısından değil, bütün aile bireyleri açısından, genetik kanserler açısından risk faktörü oluşturuyor. O nedenle bir ailede eğer erkek meme kanseri görülmüşse mutlaka genetik açısından o aile bireylerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani hem daha agresif seyrediyor, hem erken dönemde metastaz dediğimiz vücudun çeşitli organlarına yayılma olasılığı var, hem daha zor tedavi ediyoruz. Erkek meme kanseri de aslında önemli kanserlerden biri ama sıklığı kadınlarla kıyaslandığında %1 oranında.
Çok düşük. Şimdi tabii meme kanserinde elimizde aşı gibi bir şey yok, rahim ağzı kanseri gibi. Evet. Hadi sorayım şimdi, hani soruya oradan geçecektim. Hiç böyle aşı çalışmaları falan var mı hadisi? Yani meme kanseriyle ilgili bir aşı bulunsa bence hani dünyanın gidişatı biraz değişir gibi geliyor. Var mı bununla ilgili
Yani bununla
çalışmalar?
ilgili aslında hani yakın dönemde ben özellikle bu başlıkta taramadım ama daha önce baktığımızda aslında çok sayıda çalışma var bu aşı çalışmalarıyla ilgili. Ama hani bunun özellikle meme kanserinin tek bir hastalık olmadığını da biliyoruz. Alt tipleri var. Hormon
Doğru,
bağımlı
doğru.
işte hormon reseptörü pozitif olan bir grup var. Her iki dediğimiz hedefli tedavileri kullanabildiğimiz bir grup var. Triple negatif dediğimiz işte hem hormon reseptörü negatif hem her ikisi negatif dediğimiz yani hedefli tedavileri kullanamadığımız sadece işte kemoterapi ve immünoterapileri kullanabildiğimiz bir grup var. Dolayısıyla heterojen bir hastalık grubu oluşturuyor. Aslında bununla ilgili hani klinik aşamaları geçmiş ve başarılı olan bir aşı yok.
O zaman elimizdeki tek şey erken tanı herhalde meme
Evet.
kanseriyle ilgili. Aşı yok ama erken tanı. Ne öneriyorsun kadınlara? Ne yapmalılar erken tanı ile ilgili? Artık hani bu elle muayenenin de çok hani efektif olmadığı da söyleniyor. Çünkü ele gelecek kadar büyüdüğü zaman gerçekten ilerlemiş olacağı söyleniyor. Sen neler öneriyorsun erken tanı için?
Şimdi bizim hani bir slogan var gerçekten erken tanı hayat kurtarır. Bu meme kanseri için o kadar doğru bir tanımlama, o kadar doğru bir slogan ki gerçekten bir hasta bizim onkolog olarak karşımıza geldiğinde ilk baktığımız şey hastalığın evresi. Bu sadece meme kanseri için değil, birçok kanser açısından bizim ilk baktığımız şey bu hastalık sadece o organda mı sınırlı yoksa yayılmış mı, çevre lenf nodlarına mı yayılmış, uzak metastaz dediğimiz başka organlarda da hastalık var mı diye ilk baktığımız şey bu. Eğer bir hasta erken evrede biz yakalamışsak, bir hastaya erken evrede teşhis konulmuşsa o zaman hem hekim olarak biz çok seviniyoruz hem de hastaya çok güzel şeyler söyleyebiliyoruz. Çünkü çok daha kolay bir takım tedavilerle hatta işte kemoterapi gibi daha zor hasta açısından da yorucu, yıpratıcı bir takım tedavilere gereksinim olmadan hastalığı tamamen kür dediğimiz hastalıktan kurtarıyoruz. Hasta sağlığına kavuşuyor. Bundan sonraki yaşamına devam ediyor. O nedenle çok çok kritik önemli gerçekten. Eğer erken teşhis edebilirsek birçok kanser türü için bu böyle ama meme kanseri için özellikle böyle yani hastalık henüz organda sınırlı iken koltuk altı dediğimiz lenf bezlerine yayılmamışken ya da uzak metastaz dediğimiz kemik, karaciğer, akciğer gibi organların yayılmadığı aşamada hasta karşımıza gelmiş de eğer o zaman işimiz çok kolay. Hastanın işi de dolayısıyla kolay ve çok daha kolay tedavi edebiliyoruz. Ama daha ileri aşamalarda hasta karşımıza geldiğinde gerçekten yine o noktada da tabii ki çok şey yapabiliyoruz. Hastalar açısından artık meme kanseri özellikle uzun yerler, yani metastatik aşamada dördüncü evrede de karşımıza geldiğinde çok farklı tedavi seçenekleriyle, akıllı tedavi dediğimiz hedefli tedaviler, hormon tedavileri, kemoterapiler, immünoterapiler gibi farklı tedavilerin seçenekleriyle uzun süre tedavi ettiğimiz hastalık grubu oluşturuyor. Ama özellikle şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani ne kadar çok uygulanmışsa sadece bu ay için değil yani bu ay farkındalık ayı ama her ay, her an, her yerde bütün kadınların aslında bu konuda duyarlı olmaları yani bu kadında farkında olmaları gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz yani aslında erken teşhis dediğimiz şey hastanın henüz herhangi bir şikayetinin olmadığı aşamada doktora başvurması ve gerekli tetkikleri yapması. Birazdan onları konuşuruz belki. Yani işte memede ele gelen şişlik, büyüme, şekil değişikliği, kızarıklık, çökme, meme başında akıntı gibi meme kanseri belirtileri ortaya çıktığında zaten hastalık ilerlemiş aşamadadır. O noktada biz hasta gelsin istemiyoruz. Çok daha erken aşamada başlangıç safhasında çok daha basit tedavilerle meme koruyucu cerrahinin de uygulanabileceği, yani sadece bütün memenin çıkarılmasını gerektirmeyen, sadece o hastalığın olduğu kısmın çıkarıldığı kozmetik ve psikolojik açıdan aslında kadınları da yormayacak bir tedaviyle çok daha şifa sağlanacak aşamada yakalayalım istiyoruz. Bunun için de erken teşhis hayat kurtarır diyoruz.
Evet, yani yılda bir kadınlara mamografi ve meme ultrasonu öneriyoruz anladığım kadarıyla.
Şimdi bununla ilgili aslında yani çok farklı araştırmalar var, farklı hani literatür açısından tartışmalar var ama aslında biz hani kendi kendine meme muayenesi açısından hani çok sağ kalıma bir fark bir katkısının olmadığı söyleniyor ama ben hani şu açıdan öneriyorum yani 20 yaşından sonra bütün kadınların özellikle ayda bir kez belirledikleri günlerde adetin özellikle menstruasyonun 3. gününden sonra 3 ile 5. günler arası olabilir aşamada kendi kendilerine meme muayenesini yapmalarını öneriyorum. Çünkü bu noktada bir farkındalık oluyor. Yani kadınlar kendi memelerini tanıyorlar, biliyorlar. Yani farkında oluyorlar. Yani hem bu bildikleri için de bu konuda bir farkındalık oluşturduğu için bu durum, bu alışkanlık ilerleyen süreçlerde ki yaş hani önemli bir risk faktörü meme kanserinde. Yani meme kanserini biz genelde 50'li yaşlardan sonra görüyoruz. Yani 50 yaşından sonraki kadınlarda görülme oranı 4 kat daha fazla artıyor. Yani 20'li yaşlarda çok gördüğümüz bir kanser türü değil. Ama bu noktada hani bir farkındalık oluşuyor. Memelerini tanıyorlar. İlerleyen süreçlerde herhangi bir değişiklik, herhangi bir şişlik, şekil değişikliği, asimetri, çökme, renk değişimi gibi memede oluşabilecek farklı değişikliklerin farkına varıyorlar ve daha erken doktora başvuruyorlar. Bu nedenle aslında 20 yaşından sonra 20 ile 40 yaş arası her ay kadınlara kendi kendilerine meme muayenelerini öneriyoruz. İkincisi yani 40 yaşından sonra mamografi öneriyoruz. Yalnız mamografi ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sonuçta bu herhangi bir şikayeti olmayan, aile yüklüsü olmayan kişilere önerdiğimiz tarama şekli. Ama eğer ailede özellikle menopoz öncesi bir meme kanseri öyküsü varsa ya da birinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü varsa genetik olarak hani yatkınlığı olan kadınlarda çok daha erken yaşlarda bu taramaları başlamamız gerekiyor. Özellikle işte 30-35'li yaşlarda, 35'li yaşlarda bu taramaları yapmamız lazım. Bu noktada da mamografi yerine meme MR'ını tarama olarak öneriyoruz. 40 yaşından sonra da mamografi ile birlikte de her yıl işte meme ultrasonu ve meme muayenesini öneriyoruz. Hangi yaşa kadar? Beklenen yaşam süresi işte 5 yıl olana kadar hani 70-75'li hatta artık 80'li yaşlara kadar öneriliyor.
Bir şey daha sormak istedim. Şimdi meme MR hani bir süredir tabii hani tıp gündeminde var ama belki bizi izleyenler memede MR'ı yeni duyuyorlar. Meme MR'ı diyelim ki kişinin bir aile öyküsü var. Bir kere mi yapması lazım yoksa belli periyotla mı yapmalı sence?
Şimdi tabii var olan değişikliklerle yani başlangıç aşaması önemli. Yani başlangıçta takip edilecek bir lezyonu varsa örneğin işte
genelde de oluyor tabii yani.
Evet genelde aslında. De oluyor. Yani bu kişilere o an işte hekimlerin önerilerine göre yol almaları gerekiyor ama erken yaşlarda yani 40 yaşından önce memenin yapısı nedeniyle mamografinin duyarlılığı daha düşük. Yani burada mamografinin meme kanserini erken yakalaması çok daha düşük olasılıklı olduğu için bu yaş grubunda meme MR'ını tarama olarak öneriyoruz. Bazen her yıl öneriliyor. Hastadaki bulgulara göre bu süre değişebiliyor.
Evet. Bir de tabii meme kanseri çok çalışılan bir konu tıbbın araştırma geliştirme boyutunda da ve çok sayıda genetik tetkik de bulunmaya başlandı. Artık BRCA tetkiklere ABC'sine dönüştü işi. Biraz bu genetik tetkiklerle ilgili de bilgi verebilir misin?
Evet. Şimdi aslında hani az önce de söyledim özellikle meme kanseri tek bir hastalık çeşidinden oluşmuyor. Özellikle eğer 50 yaşından önce triple negatif dediğimiz bir çeşidin yani alt tipin olduğu ailelerde mutlaka genetik tarama öneriyoruz. Yani triple negatif alt tip bir meme kanseri teşhisi konulmuş bireylerin ailelerine genetik tarama öneriliyor. Özellikle aynı ailede 3 kuşakta eğer en az bir kişide hani meme kanseri tanısı konulmuşsa da bunlara da genetik tarama öneriliyor. Yine hani aile bireylerinin birinde özellikle birinci derece akrabalarda menopoz öncesi dönemde eğer meme kanseri teşhisi konulmuşsa Bu bireylere de genetik tarama öneriliyor. Yine BRCA mutasyonunun sık yol açtığı kanserlerin başında yumurtalık kanseri de geliyor. Eğer meme kanseri ve yumurtalık kanseri, over kanseri birlikteliği varsa, hani bunlara da mutlaka hani bu genetik tarama öneriliyor. Ve aynı bireyde eğer iki memede de, yani her iki bilateral dediğimiz her iki memede de kanser varsa ve yayının başında da söylediğim gibi ailede erkeklerde meme kanseri varsa genetik tarama ve genetik danışmanlık öneriliyor. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonunun dışında ailede yoğunlaşan diğer kanser türlerine göre işte hiper mutasyonu ya da P53 gen mutasyonu gibi genetikte genetik taramalar yapılabiliyor. Yani eğer hani az önce saymaya çalıştığım erkek bireyde meme kanseri öyküsü, her iki memede kanser öyküsü, hem meme hem yumurtalık kanserinin birlikte görülmesi, erken yaşta yakalanmış meme kanseri gibi ya da işte farklı kuşaklarda devam eden meme kanseri öyküsü varsa, bunlar mutlaka Türkiye'nin çok birçok yerinde artık genetik poliklinikleri var. Genetik uzmanları, arkadaşlarımız çok kolaylıkla bu taramaları yapabiliyorlar ve genetik danışmanlık veriliyor. Bu neden önemli? Aslında genetik, eğer bu teşhis, yani genetik geçişli olduğu saptanırsa ya da bir takım genetik bozukluklar, örneğin BRCA mutasyonu saptanırsa, çok daha erken aşamada örneğin bilateral mastektomi ya da işte yani her iki memenin alınması ya da yumurtalığın alınması şeklinde koruyucu bir takım cerrahiler uygulanabiliyor. Tabii o sosyoekonomik durum ve çocuk durumuna göre de değerlendiriliyor. Yani ya da çok daha yakından bu bireyler yakın takibe, erken tanı açısından yakın takibe alınıyor. Bu nedenle genetik geçişin tanımlanması ve bu testlerin yapılması da kritik önem.
Evet, bu genetik tetkiklerin sonucuna göre neler yapılacağını konuşacağız. Bu da hani magazinin bile çok gündemindeydi Angelina Jolie nedeniyle.
Evet.
O da farkındalık yarattı aslında, güzel. Ama bir müzik arası vereceğiz şimdi. Hep Selim Hoca seçerdi müzikleri ama bu sefer müzikleri de ben seçtim. Bir Koreli cazcıyla başlayacağız. Feryal şimdi müziği hazırlıyordur. Ondan dolayı biraz ben de zaman çalayım. Ben çok seviyorum. Özellikle çalışırken dinlemeyi, böyle biraz ilham veriyor filan. Yonsan'la bir Tom Waits cover'ı ile karşımızda olacak bizim. Bakalım, dinleyin. Siz de sevecek misiniz? Feryal bu arada hazır dedi. Top çevirmeme de gerek yokmuş yani. O zaman şarkımızı dinleyelim. Nada'dan dinledik bir Tom Waits cover'ı. Bilmiyorum sevdiniz mi? Ben çok seviyorum. Şimdi meme kanserindeki genetik taramalara devam edelim. Meme kanserinde genetik taramalarda şüphe bulundu diyelim ki. Burada koruyucu cerrahi diye aslında hayatımıza son dönemlerde çok girmiş bir kavram var. Müziğe geçmeden önce de Angelina Jolie örneğini verdik. Sosyal güvenlik kurumları koruyucu cerrahi ödüyor mu? Diyelim ki bir pozitiflik bulundu ve oferektomi, yani overini aldırmak istedi. Mastektomi yaptırmak istedi. Ve tabii mastektomiden sonra da bir uzuv kaybı yaşayacağı için rekonstrüksiyon yapacak. Yani meme ile ilgili bir estetik operasyon yapacak. Bunlar sosyal güvenlik kurumundan karşılanmaya başladı mı? Yoksa koruyucu cerrahi henüz cepten ödemelerle mi gidiyor?
Şöyle, yani eğer bir heyet raporu şeklinde olursa, yani ve bu mutasyonun varlığını gösteren genetik sonucuyla sosyal güvenlik kurumu ödüyor. Ama bir takım estetik cerrahiler açısından bildiğim kadarıyla ödeme yok. Yani, ama bu koruyucu cerrahileri ödüyor.
Anladım. Yani koruyucu cerrahi ödüyor ama sonrası da başka bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Aslında hani bu özellikle ekonomik kriz, hani bizim sağlık çalışanları için de çok sık vurguladığımız, sağlık çalışanlarının hem çalışma koşulları hem özlük hakları ile ilgili, yani doğrudan bize yansıyan da çok, yani şu anda bir ekonomik krizin içindeyiz. Aslında bu krizin yurttaşların sağlık gereksinimleri açısından da çok ciddi sorunlara yol açıyor. Belki bugün konumuz değil ama yani bunun için de biz DTB Tabip Odaları olarak sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama SGK gerçekten artık bir aşamadan sonra hani geri ödeme kapsamından çok sayıda milyarca çıkarttı. Üstelik bizim aslında onkoloji alanında şu anda işte hayat katan ya da çok daha hastaları daha konforlu bir biçimde tedavi etmemizi sağlayacak hastaların ömürlerini uzatan bir takım tedavileri de örneğin FDA onayı var. Yani Amerika'da, Avrupa'da hani sigorta hastalarının çok rahat kullandığı klinik deneylerini tamamlamış uzatma süreçleri ilaçları da geri ödeme kapsamına almaktan imtina ediyor diyebilirim. Aslında bu gidişatta
Halis,
çok
o
ileriye
konuyu biraz daha uzun konuşacağız. Ben bir şey daha aklıma geldi, onu da sormak istiyorum. Bu genetik taramadan bahsettik. Bu genetik tarama gerekli olduğu takdirde, yani aile yükü olduğunda SGK tarafından geri ödeme kapsamında mı?
Genetik taramalar, evet. Yani genetik polikliniğindeki uzman arkadaşlarımızın hani uygun gördükleri, endikasyon koydukları taramalar geri ödeme kapsamında.
Anladım. Şimdi yavaş yavaş tabii biz erken tanıyı konuştuk ama tedavi edici kısma geçiyoruz. Cerrahi de biraz konuştuk. İnternette hep şunu görürüm, bir yudum su alayım. Hep kampanyalar görüyoruz. Hani şu kanser ilacı geri ödeme kapsamına alınsın, bu geri ödeme kapsamına alınsın. Bundan önce şunu sormak istiyorum yalnız. Kanserle ilgili hangi çalışmalar var şu anda kansere kür açısından meme kanserine?
Şimdi meme kanseriyle ilgili aslında çok sayıda çalışma var. Yani her gün işte ASCO dediğimiz Amerika'daki işte onkologların kongresi her yıl yapılıyor ya da Avrupa'daki onkologlar bir araya geldiğinde aslında en sık konuşulan ve en çok çalışmanın, en çok araştırmanın yapıldığı alanların başında geliyor meme kanseriyle ilgili. Şimdi tabii dediğim gibi yani tek bir kanser türü değil meme kanseri. İşte hormon negatif olan grupta örneğin işte hedefli tedaviler, pertuzumab, transuzumab dediğimiz işte akıllı ilaç diye ifade edilen hedefli tedavilerle ilgili çok sayıda araştırmalar var. Farklı bu reseptöre etki eden, alt gruplara etki eden işte transuzumab, deruxtecan diye dediğimiz hani farklı ilaç seçenekleri var. Yine triple negatif grupta son yıllarda işte immünoterapi dediğimiz halk arasında aslında hani Küba aşısı diye ifade edilen ama yani
öyle mi deniyor bilmiyorum
ben. Evet. Yani bu işte akciğer kanserindeki işte bir basına çok yayılması sonrasında böyle ifade edilmiş. İşte immünoterapi dediğimiz. İmmünoterapide aslında tedavi mantığı çok yani şu ana kadar hani bizim uyguladığımız prensiplerden farklı. Yani immünoterapide doğrudan kanseri hedefleyen bir tedavi şekli değil. Vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiren işte kansere karşı bir nevi pasif noktaya çekilmiş ya da uyumuş bağışıklık sistemini tekrar harekete geçiren ilaçlar. Örneğin triple negatif meme kanserinde bunu kullanabiliyoruz. Yine hormon direnciyle ilgili işte CDK inhibitörleri dediğimiz, palbociclib, abemaciclib, ribociclib dediğimiz bunlar çok uzun süredir aslında geri ödeme kapsamında değildi. Çünkü yakın dönemde geri ödeme kapsamına alındı. Bu grup ilaçlarda hormonlarla birlikte örneğin tamoksifen ya da aromataz inhibitörü dediğimiz letrozol, anastrazol gibi grubu gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında hormon direncini kıran ilaçlar. Dolayısıyla aslında yani meme kanseri bizim hani militarist bir dil olacak belki ama savaş olarak nitelendireceksek yani bu savaşta elimizin en güçlü olduğu, elimizde en fazla silahın bulunduğu kanserlerin başına geliyor. Çok sayıda tedavi seçeneği var ama bütün bunları hani konuşurken yine tekrar belki başa dönmüş olacağız ama bütün bunlara gereksinim kalmadan bu hastalığa hem yakalanmamak mümkün aslında belki onu da biraz sonra konuşuruz hem de yakalandığımızda hani erken teşhis konumunda bunlara gereksinim olmadan tamamen kür sağlamak olasılığı ama bunun ötesinde de yani bu alanda çok sayıda çalışma var. Elimiz çok güçlü. Yani en rahat olduğumuz kanserlerin başında geliyor. Biraz hasta açısından meşakkatli olsa da bu süreçleri işte hastaya göre, hastalığa göre yani hastalığın alt tipine göre, tümörün özelliklerine göre, hastanın komorbid dediğimiz farklı hastalıkların olup olmamasına göre bu tedavi seçeneklerini kullanıyor.
Ailesi, bir şey daha sorayım. Yani çok böyle basit bir soru gibi olacak ama çok zor bir soru bence. Niye bu özellikle yeni nesil kanser ilaçları bu kadar pahalı?
Şimdi aslında hani halk arasında yine şöyle bir efsane var, aslında kansere çare bulundu işte bu ilaçları satıyorlar diye bir şey var. Aslında hani şöyle söyleyebilirim. Şimdi tek bir kanser türü yok aslında. 160'a yakın kanser türü var. Yani işte meme kanserini konuşuyoruz örneğin. İşte hormon reseptörü pozitifse eğer çok uzun yıllar sadece hormonal hapla tedavi ettiğimiz hasta grubu var. Ama triple negatif dediğimiz örneğin genç yaştaki bir kanser çok küçük yani çok tümör boyutu çok küçük olsa bile hastaya çok sorun yaratabilecek bir kanser. Dolayısıyla tek bir kanser türünden bahsetmek mümkün değil. Yani çok 160'a yakın, belki 200'e yakın aslında kanser türü var. Bu konuda da aslında en fazla araştırmanın yapıldığı alanlardan biri kanser. Yine işte kardiyovasküler hastalıkların önüne geçmeye başladı aslında. İşte artık kardiyovasküler alandaki gelişmelerin yol açtığı yani buradaki önleme çalışmaları artık kanseri bir numaralı ölüm nedeni haline getirdi. Yani bu alanda tabii şimdi bir molekülün ilaca dönüşmesi için aslında belki milyarlarca dolar harcama yapılıyor. Sonuçta çok farklı moleküller araştırılıyor ama bunlardan biri sadece belki ilaca dönüşebiliyor. Bunun getirdiği bir tabii ki o araştırma geliştirme safhalarındaki çok yoğun işte finansal yük bu ilaçların pahalı hale getiriyor. Ama tabii şunu da vurgulamak lazım. Sonuçta bunu aslında aşı çalışmalarında da biz COVID-19 pandemi sürecinde de vurguladık. Yani burada biraz daha dayanışmacı gerçekten özellikle ülkelerin kamu finansmanı eliyle, yani kamu eliyle finanse edildiği bir takım araştırmaların yapılması, buralara kaynak aktarılması ve bu noktada da düzenlemelerin yapılması, yani bu ilacın metadan öte yani gerçekten ulaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu şu anda mesela bizim klinik pratiğimizi gerçekten çok ciddi etkileyen bir şey, yani bu pahalılık. Gerçi bir kitabi bilgi olarak baktığımızdaki tedavi seçenekleriyle hastaya uyguladığımız tedavi seçenekleri arasında ki açı da gitgide açılıyor. Örneğin işte benim başlangıçta bir ilaç örneğin yeni çıktığında ya da onay aldığında yurt dışında Türkiye'de çok daha kısa sürede biz de kullanabiliyorduk. Ama şu anda bu onay süreçleri çok gecikiyor. Çok sayıda çok iyi ilaç çıkıyor ama biz bunu ödeyemiyor. Hastalara yani SGK geri ödemesi olmadığı için hastalarımıza ne yazık ki uygulayamıyoruz. Bu da aslında bizim düşünmemiz gereken bir şey ve aslında kapitalist tıbbın ötesinde biraz daha bu kamu eliyle finansmanın sağlandığı hem araştırma safhasından işte kullanım üretim safhalarına kadar insanlarımızın ulaşılabilir olduğu bir aşamaya geçmemiz için bu noktada en azından mücadele yürütmek gerektiğini de söylemek istiyorum.
Evet, bu çok tarafsız bir sorun gibi geliyor. FDA aslında dünyanın da baktığı nokta bu türlü ilaçlar konusunda ve bazı malzemeler konusunda. O taraf onay verdi mi? İşte niye geri ödeme kapsamına hemen alınmıyor? Bambaşka bir soru. Sanıyorum bunun hem kamu boyutu
Finansal
var,
yükü de tabii kamu
finansal yükü var. Bir de o şirketlerin durumu var. Mesela SMA hastalarında da gördük bunu. Çok kampanya oldu. Yani evet, bu ilaç ve insan sağlığı belki bambaşka bir boyutta düşünülmeli ama COVID-19 sürecinde de biraz oraya da gelmek istiyorum aslında. COVID-19 sürecinde aslında dünyanın hiç bu konularda ders almadığını da görüyoruz. Hani COVAX diye bir şey kuruldu, aşı kooperatifi. Biz yer almadık bildiğim kadarıyla. Ama hani başarılı da olmadı zaten COVAX. Ondan dolayı hani dünya pek ders almıyor gibi de hissediyorum. Ama şey geçmeden önce COVID-19'a bir şey daha sormak istiyorum. Bu meme kanserinde çevresel etkenler var mı? Hani şunu yapsak kansere yakalanma riskimiz biraz daha azalır mı diye sorup biraz COVID-19 süreci, kanser COVID-19 süreci diye ilerlemek istiyorum.
Aslında hani meme kanseri için risk faktörleri var gerçekten. Yaş en önemli risk faktörlerinin başında geliyor.
Onu durduramıyoruz.
Evet, onu durduramıyoruz. Yani bu değiştirilemeyen risk faktörleri diye ifade edebileceğimiz şeylerden biri. İşte yaş yani. İkincisi de genetik testleri konuştuk. Mesela buradaki genetik alt yükümüz yani onu da değiştiremiyoruz. Sonuçta eğer genetiğimizde örneğin BRCA1 mutasyonu varsa hani yüksek olasılıkla meme kanseri ya da işte over kanseri ve diğer kanserlere yakalanma riskimiz var. O nedenle gerekli şeyleri yapmamız lazım. Koruyucu cerrahileri yapmamız lazım. Yine işte ailede örneğin işte kanser öyküsü varsa hani bunlar çeşitli riskleri artırıyor. Ama hani bir takım değiştirilebilir, bizim değiştirebileceğimiz meme kanseri açısından risk oluşturan bir takım faktörler var. Bunların başında aslında obezite geliyor, şişmanlık geliyor. Bu önemli bir risk oluşturuyor şişmanlık. İkincisi de sigara kullanımı. Yani daha önce bu konuda aslında hani çok risk oluşturmadı, meme kanseri açısından risk oluşturmadı söylense de işte son yıllarda gerçekten çok net ortaya konulmuş durumda. Yani sadece aktif sigara içicileri değil, pasif içicilerin de bu riske sahip olduğu, riski artırdığı biliniyor sigara kullanımının. Yine hani bu noktada örneğin işte östrojen dediğimiz işte bu hormona maruziyetin uzun süreli bu hormona maruz kalmak da risk oluşturuyor. Bu anlamda örneğin erken menarş dediğimiz erken adet görülmesi ve geç menopoz dediğimiz yani bu östrojene maruziyet süresinin uzun olduğu kadınlarda risk artıyor. Doğurganlık süresiyle ilgili de bir şey var. Yani örneğin işte çok geç yaşlarda doğum yapmak ya da hiç doğum yapmamak yani bu uzun süreli östrojen maruziyeti nedeniyle risk oluşturan faktörlerden biri oluyor. Alkolle ilgili de hani alkolün azaltılmasının hani riski azaltıldığına dair de veriler var. Yani çok kısaca şöyle söyleyebilirim. Yani özellikle değiştirilebilir riskler açısından şişmanlığın azaltılması, biraz egzersiz hareket, aktif bir yaşamın tercih edilmesi, örneğin işte tempolu yürüyüş gibi olabilir. Bu birçok hastalık kanser açısından aslında hem kardiyovasküler hastalıklar hem kanser açısından bu hareketli yaşamın egzersiz öneriliyor. Bunları yapmak şişmanlığın azaltılması, sigaranın bırakılması, alkolün azaltılması gibi bir takım yaşam değişikliklerini yaptığımızda aslında önemli oranda biz riskimizi azaltabiliyoruz. Yine beslenme ile ilgili yani daha çok işte Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenmenin tercih edilmesi tabii bu her zaman olanaklı olmayabiliyor. Sebze ve meyvenin daha fazla tüketilmesi gibi alışkanlıklar da bu riski azaltıyor. Ama en önemli risk şişmanlık ve sigara. Bunu mutlaka kadınların kendi yaşamlarından çıkartmaları gerekiyor. Normal kilolarına gelmeleri gerekiyor.
Evet, şimdi pandemi ve kanser ilişkisi. Bu pandemide belli bir süre çok kapanma oldu. Yani gerçek anlamda kapandık. Bu dönemde erken tanıda gecikme, tedavide gecikme, bu türlü şeyler gördünüz mü?
Bunu çok net gördük açıkçası. Yani biz hani hem günlük pratiğimizde de bunun yansımalarını gördük. Özellikle pandeminin başında aslında işte evde kal çağrılarının yapıldığı süreçte işte bütün sağlıkçıların, hekimlerin COVID-19'a yoğunlaştığı dönemde diğer sağlık hizmetlerine ulaşım da olanaklı olmadı. Bu sağlık hizmetlerine ulaşımla ilgili de engelleyici bir durum oldu. Aslında biz TTB olarak da şunu söylüyorduk. Yani pandeminin hastanelerde karşılanmaması gerekiyor. Yani toplumsal düzeyde bulaşıcılığı engellemeye yönelik bir takım çalışmaların yapılması, izolasyon çalışmaları, temaslı takibi, yaygın test yapılması. Yani sadece hastanelere yansıyan büyüklüğe ya da hastanede yapılacaklar üzerinden bu pandemi yönetiminin yanlış olduğunu söyledik. Birçok şeyi söyledik aslında pandemi süreci boyunca. Eğer gerçekten bizim söylediklerimiz dikkate alınmış olsaydı, bizim önerilerimiz yaşama geçirilmiş olsaydı, bölgesel farklılıklar, epidemiolojik veriler dikkate alınarak aslında bu politikalar belirlenmiş olsaydı, işte yerellerde tabip odaları, merkezi pandemi kurullarında örneğin işte TTB olmuş olsaydı, sağlık sendikalarının önerileri yaşama geçirilmiş olsaydı, biz bu kadar belki bir yıkıcı etkisini görmeyecektik. Bu kadar pandeminin toplum üzerinde olumsuz etkilerini görmeyecektik. Bu kadar insanımız yaşamını yitirmeyecektik. Belki sadece doğrudan COVID-19'a bağlı değil. COVID-19 dışı da birçok hasta COVID-19 dışı nedenlerle bu sağlık sisteminin tamamen COVID'e yoğunlaştığı süreçte sağlık gereksinimleri karşılanamadılar. Bunların en başında da kanser taramaları geldi. Aslında biz sürecin bir aşamasında aile hekimleri üzerinden yaptığımız ankette pandemi sürecinde kanser taramalarında %90 azalma olmuştu. Yani çok ciddi bir rakamdı ve o dönemde de aslında bizi ilerleyen süreçlerde bir kanser pandemisi bekliyor diye uyarılarda bulunmuştuk. Çünkü sadece hani meme kanseri değil, yani sonuçta şu anda meme kanseri, kayın ağzı kanseri, kolon kanseri ve hani prostat kanseri, akciğer kanseri, özellikle 30 paket sigara içmiş 55-74 yaş arası kişilere de taramalar yapıyor. Yine cilt kanseri, yani bu kanserlerde aslında erken tarama yapmak ve ama özellikle Türkiye'deki hani ketemlerde rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanseri açısından tarama programlarının içinde bunlar yapılamadığı için şikayetleri olsa da, yani kanseri belirtisi olabilecek, örneğin meme kanseri açısından işte memede şişlik, koltuk altı bezlerinde şişlik gibi belirtiler olsa da, kızarıklık, şekil bozukluğu gibi, yara oluşumu gibi, meme başında çekinti gibi şikayetler olsa da hastanelere başvuramadıkları için insanlarımız çok daha ileri aşamada geliyor. Örneğin yani bizim kişisel gözlemimiz şu, yani evre atlamış halde hastalarımız bize geliyor. Eğer hani bu pandemi sürecinin yükü bu kadar hastanelerde ve sağlık emekçilerinin omuzlarında olmamış olsaydı, pandemi iyi yönetilebilseydi, toplumsal düzeyde bulaşıcılık engellenebilseydi, hastanelerin yükü bu kadar fazla olmasaydı, belki bu hastalara biz çok daha kolay tedavi verebilecektik. Çok daha erken aşamada tedavi edebilecektik. Erken teşhis konulabilecekti. Dolayısıyla biz bunu günlük pratiğimizde de ne yazık ki görüyoruz. Bu gecikmeler nedeniyle çok sayıda hem metastaz yapmış hastalarla da karşı karşıya geliyoruz maalesef.
Evet, son dönemde son kısmımızda biraz daha aşılama ve filyasyon hakkında konuşacağız. Yani senin TTB Merkez Konseyi üyesi şapkanı takacağız. Şöyle bir şarkı daha seçmiştim. Ondan da bir iki dakika dinleyelim, sonra konuşalım. Biraz böyle doktorları pohpohlayan bir şarkı seçtim. Karo Emerald'dan Doktor Vanadu. Şimdi Karo Emerald'dan özür diliyoruz. Sevgili şarkısını biraz kısa kestik ama mevzumuz çok ondan dolayı. Şimdi Halis Yerlikaya'nın onkolog şapkasını bir kenara koyduk. Şimdi TTB, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi şapkasıyla konuşacağız. Merak ediyoruz, Diyarbakır, çevre iller, o bölgede aşılama biraz geriden gitti aslında. O renklerin olduğu bir harita vardı. Oradan bakıyorduk. Kırmızı kaldı, sarı oldu, mavi oldu. Aşılama ne durumda? Filyasyonu COVID-19'un başında çok konuştuk. Şu anda pek konuşmuyoruz.
Yapılmıyor.
Nedir?
Evet. Şimdi şöyle, açıkçası hani pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı'nın en fazla yaptığı şeylerin başında verileri maskelemesi, yani bir gerçekleri maskelemesi oldu. Ne yazık ki işte sürecin başında biliyorsunuz vaka sayılarıyla ilgili, yani bizim örneğin işte bütün Türkiye genelinde 17 hastanın vefat ettiği söylendiği gün bizim pandemi hastanesinde Diyarbakır'da 8 hasta vefat etmişti. Biz bunları defalarca söyledik. Artık sonrasında hani bunu kabullenmek durumunda kaldı. İşte vaka hasta ayrımı gibi bir takım şeyler söylendi. Daha hiç olmayan, bizim hiç öğrenmediğimiz bir takım şeyler. Yani Sağlık Bakanlığı aslında bu süreci çok kötü yönetti. Başarısız oldu. Yani bunu politik bir şey için söylemiyoruz. Ya da gerçekten hani bu noktada hani bazen hani bizim söylediğimiz ya da bizim gördüğümüz sağlık açısından çok sonuçları çok net ortaya konulan bir takım parametreler üzerinden baktığımızda hani bunun çok başarısız olduğunu söylediğimizde hani siyaset yapmakla suçlanıyoruz ama gerçeklik bugün ne yazık ki. Yani bizim sahada meslektaşlarımızdan, tarım odalarından aldığımız verilerle Sağlık Bakanlığı'nın söyledikleri arasında çok uçurumlar vardı. Sürecin en başından beri bu böyle netti. Yine yapılmayan temel şeylerden birisi de aslında yerellerin özellikleri dikkate alınarak çalışmalar hani yapılmadı tüm süreç boyunca. Örneğin işte Diyarbakır'da pandeminin başında hani bu kapanmaların en yoğun olduğu süreçlerde aslında o dönemlerde vaka sayılarında çok belirgin artış yoktu. Daha sonra aşılamaların olduğu süreçte yani böyle insanlarımız COVID'den kırılırken hastanelerde acil seviyede biz hasta seçmek durumunda kalırken hastaları eve gönderip hani 7 gün 10 gün sonra daha kötü durumda geldikleri koşullarda ameliyathanelerin yoğun bakıma çevrildiği süreçlerde örneğin işte bu önlemler alınmıyordu. Yani bu kapanmalarla ilgili ya da o kapanma sürecindeki yapılan önlemler ya da alınan önlemler alınmamış oluyordu. Yani burada hani yereller yani farklı bölgelerde farklı dinamikler, salgının dinamiğinin değişkenliği dikkate alınmamıştı. Yine bu noktada da gerçekten topluma güven veren bir salgın yönetimi hiçbir zaman yapılamadı. Tabii bu bölgenin sosyo kültürel yapısıyla politik bir takım şeyler de ön plana çıktı. Örneğin yani burada aşıyla ilgili mesela bir güven oluşturulamadı. Yani sürecin geldi gelecek işte şu kadar süre gelecek önce
Abi
mRNA
Diyarbakır'da aşı karşıtı var mı? Yani aşı
aslında
karşıtı bir kesim var mı?
aşı karşıtından çok aşı tereddütü yaşayan insanlarımız çok idi. Yani böyle sürecin en başında da çoktu. Yani bunu da aslında hani salgın politikalarıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Çünkü hani bir devlete bir güvensizlik vardı. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Örneğin işte bizim tarım odaları olarak sendikalar, meslek örgütleri, diğer emek meslek örgütleri olarak çıkıp aşı çağrısı yaptığımızda bunun bir karşılığı oldu. Ya da işte örneğin işte bu bölgedeki işte daha etkili olan olduğunu bildiğimiz hani siyasi figürlerin çağrılarının bir yansıması oldu. Selahattin Demirtaş'ın tweet'i işte Fahrettin Koca'nın tweetlerinde çok daha etkili oldu. Yani burada hani o tweet attı ve ben aşı oldum diyen insanlar oldu. Yani gerçekten bu noktalarda hani örneğin toplum katılımı hani önemsenmedi. Yani eğer hani bu toplumun temsilcileri ya da bu pandemi süreci yani topyekun bir dayanışma içerisinden bir mücadele olarak görülseydi hani bir olağan dışı bir durum ve burada hani bütün halkın sağlığı ön plana alınarak hani herkesin katkısı, katılımını sağlayacak mekanizmalar üzerinden bir mekanizma kurulup hani bu noktalarda çalışmalar yürütülmüş olsaydı hem pandemi bu kadar yıkıcı sonuçları olmayacak hem aşı noktasında çok daha erken dönemde çok daha fazla toplumun ikna olacağını biz düşünüyoruz. Örneğin biz muhtarlarla burada dep odası olarak toplantı yaptık. Burada hani aşıya ilişkin insanların haklı tabii bir takım tereddütleri var. Yani işte aşı karşıtlarının yaptığı bir takım şeyler var. Yani sosyal medyadan tutarında miting düzenlediler. Yani Sağlık Bakanlığı onların mitinglerine onay verdi. Burada en basit hak talebinde bulunan demokratik hakkını kullanmak isteyen yapıların işte basın açıklamaları veya da benzeri yürüyüşlerine COVID-19 gerekçesiyle hani engellenen koşullarda çok daha işte kongreler yapıldı. Aşı karşıtları İstanbul'un göbeğinde işte miting yapabildiler. Aşı ile ilgili bu kafa karıştıran çok sayıda söylemin önü açıldı. Bütün bunlar insanların da bir kafa karışıklığı oluşturdu. Haklı olarak hani insanların anlayabilecekleri dilde gerçekten onlardaki kafalardaki soruları berraklaştıracak, şehir efsanesi olabilecek bir örneğin işte aşı kısırlık yatıyor gibi bir söylenti vardı mesela
Evet.
halk arasında. Yani bunları işte bir yapılabilseydi çok daha fazla olurdu. Örneğin burada bizim hani temel yaptığımız çağrılardan biri de hani insanların ana dilde bir gerçekten bu çalışmaları dinlemeleri, işte anlayabilecekleri dilde bu güçlü bir kampanyanın ihtiyacını biz sürekli dile getirdik. Ama bu hiçbir zaman bölgede yapılamadı. Hani bu yapılmış olsaydı gerçekten güçlü bir aşı kampanyası sadece sosyal medya üzerinden değil hani ev ev sokak sokak dolaşılarak burada hani yerel dinamikler sürecin bir parçası haline getirilerek bu süreç yönetimi sağlanmış olsaydı çok daha fazla kişinin ben aşı olacağına inanıyordum. Şu anda da hani çok geriden geliyoruz. Yani örneğin Diyarbakır'da şu anda 155 civardaki. Bu sadece 18 yaş üstü nüfus açısından böyle ki biliyoruz 12 yaşından sonrakiler de aşılanabiliyor. Yani halen aslında
peki,
bir
genç nüfusun biraz daha fazla olmasının etkisi var mıdır bunda sence?
Yani örneğin işte Urfa'da diğer bölgenin diğer illerinde yani bunun kısmi etkisi var ama yani tabii ki bu şey var ama örneğin işte sadece yaşlı nüfus aşılandığı dönemlerde bile hani bu oranlar çok daha düşüktü. Yani genel olarak hani çok geriden geliyoruz ve çok bedel ödedik gerçekten. Bu dördüncü pikte de çok hızlı, kısa dönemde çok hızlı bir artış oldu. Çok sayıda kişi özellikle aşısını tamamlanmış ya da eksik aşılanmış bireyi biz kaybettik. Yani aşının olduğu koşullarda işte hani Şubat'tan itibaren örneğin sağlık çalışanlarıyla birlikte aşılamanın başlanmasıyla birlikte aslında çok daha biz hani daha elimiz güçlüydü. Bu önemli bir araç mücadelede önemli bir araç kazanım elde etmiştik ama ne yazık ki bu yaşama geçilme noktasında çok geride kaldık ve bunun bedelini de biz ödedik. Halen de aslında ödemeye devam ediyoruz. Bir açıdan da hani bölgede şu anda vaka sayılarının az olmasının temel nedenlerinden biri neredeyse işte toplumsal bağışıklık sağlayacak kadar her evde herkes hastalandı diyebilirim. Yani güçlü bir aşı kampanyasının yapılmamış olmasının en büyük eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Bir de toplum katılımı gerçekten farklı dinamikler, yerel dinamikler rejim bir parçası haline getirilmedi. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nden hani sonuçta bu toplum katılımının en fazla vurguladığı şeylerden biri oldu. Bir diğer şey de aslında hani belki yine bir politik bir başlık olacak ama yani örneğin belediyelerdeki kayyum yönetimler bu noktada yani bütün pandemi süreci boyunca hiçbir şey yapmadılar. Yani eğer örneğin Diyarbakır'da Doktor Selçuk Pazartlı, Batman'da ki belediye başkanı Doktor Mehmet Demir gibi meslektaşım. Yani bunlar sadece meslektaşım olduğu için de değil. Bu anlayış olarak yani bunların yönetimde olduğu bir belediye yönetimi bu bölgede çok daha fazla sosyal destek de topluma yine sosyal destekler de sağlanmış olacaklardı. Aşılarla ilgili de çok önemli çalışmalar yapacaklardı. Belki bizler de çok daha işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde hani çalışmalar yürütmüş olsaydı ve bu kadar yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalmamış olduk.
Çok teşekkür ederiz Salih. Süremizi de yavaş yavaş doldurduk. Meme kanseri farkındalık ayında birçok konuyu tartıştık.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim bu olana sağladığın için. Tekrar hem iyi yayınlar diliyorum tüm bizi izleyenlere ve tekrar diyorum kanserde erken tanı hayat kurtarıyor. Özellikle meme kanserinde lütfen hani uzun yaşlarda uygun taramaları yapsınlar.
Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ve son şarkımızla veda edeceğiz. Son şarkıyı Django'dan seçtim. Bir Ömer Hayyam dörtlüklerinden yapılmış bir şarkı. Dal Gonca'yı bir sabah diyor ki siyahtan korkmam diye bitiriyor. Beraber dinleyelim. Ve iyi hafta sonları herkese.
Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.